İki tarafta insanlık suçu işliyor ama İsrail hükümetinin Gazze'de sivillere yaptığı kabul edilir gibi değil. İlla taraf tutulacaksa o sivil halkın aç, susuz, elektriksiz, dev bir cezaevinde yaşamasından bahsetmemiz gerekiyor. Toprak ağaları ve onların akrabaları Yahudilere toprak satmaya başlıyor. Oo, sen Yahudi avukatlığı yapıyorsun diyen insanlara şunu söylemek lazım. O dönemin toprak ağaları toprakları sattı mı? Sattı. Bu olayları olurken Yahudiler gittikçe güçleniyor. Halk böyle oturup da buyurunuz geliniz gibi davranmıyor. Bu örgütler halkın öfkesini de bir bombaya dönüştürüp genç bir çocuk Hong Kong'da polise taş atınca Batı basını tarafından kahraman ilan ediliyor. Ama Gazze'de aynı çocuk taş attığında terörist olarak kabul ediliyor, hapse atılıyor. Bahsettiğimiz şöyle çocuklar.
Merhaba Pelin.
Selam.
Her şeyin kökenine hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ta antik çağlardan başlayıp 19. yüzyıla kadar bütün bu Filistin bölgesi ya da Kenan toprakları İsraillerin midir, İsrailoğullarının mıdır yoksa Filistin halkının mıdır anlamaya çalıştık ve bunun için özellikle İsrail anlatılarını, hikayelerini baştan sona dinlemiş olduk. Tabii bir önceki bölümde sadece İsraillerin, İsrailoğullarının anlatılarını refere edebildik. Çünkü Filistinlilerin, yani Filistin topraklarında yaşayan halkların maalesef ortak bir anlatıları, onları bir noktada toplayacak kültürel ortak bir paydaları hiçbir zaman olmamış. Hatta son 200 yılda ortaya çıkıyor ufak ufak hikayeler, toplumsal bir birlik. Ama ondan öncesinde kaynak ya da bir anlatı olmadığı için çok bahsedemedik. Bu taraflıymış gibi anlaşılmasın diye söylüyorum.
Her zaman böyle yumurta kabuklarına basarak hareket ediyoruz bu mevzularda. Çünkü ne kadar tarafsız ve hümanist olsak da birileri çıkıp, aa sen şu taraftasın ya da bu taraftasın. Hiçbir tarafta değiliz. Bunu öncelikle hatırlatalım. Daha önce de bu hatırlatmayı yaptık. Çünkü bu çetrefilli, kanlı, trajik konu yüzyıllardır devam eden bir konu. Ama son dönemde artık böyle hani çıkmaz sokak olarak tarif edebileceğim meselede sadece insanlıktan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani orada öldürülen sivil halktan bahsetmemiz gerekiyor. Ama buna mukabil İsrail devletinin diyelim hani Lübnan'da yasak bombalarla yok ettiği işte 20 bin sivilden de bahsetmemiz gerekiyor. Yani iki tarafında çok büyük suçları var. İki tarafta insanlık suçu işliyor, işledi. Ama tabii ki gittikçe sağlaşmış olan İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan insanlara ve sivillere yaptığı şeyler kabul edilir gibi değil. Yani burada bir illa taraf tutulacaksa o sivil halkın aç, susuz, elektriksiz, dev bir cezaevinde yaşamasından bahsetmemiz gerekiyor. Ve bunu günümüzde pek çok İsrailli dahi kabul etmiyor. İlk bölümde, o kısa bölümde Nakba'dan bahsetmiştik. Bugün İsrail'de Nakba kelimesiyle kullanılıyor. Yani bu büyük felaketin kelimesine dahi tahammül edemiyorlar. Oysa ki bugün işte Mısır'ın kapattığı Gazze'deki o güney sınırdan ilacın girememesi olsun, insanların en temel insani yardımlara kavuşamaması olsun, bütün dünyanın burada büyük bir suçu var. Batı'nın da var, Amerika'nın da var. Yani her ülkenin aslında burada bir vicdan muhasebesi yapıp biz nasıl oldu da bu insanlara görmezlikten geldik? Gazze'de olan felaketler zaten kaç yıldır oluyordu. Ama hani onları ignore edince, onlara sanki yokmuş gibi davranınca sanki sen suçundan arınıyorsun. Hayır, arınmıyorsun. Ve her ülkenin burada bir bence parmağı var. Çünkü resmen bu bombalar patlayana kadar sanki hiç orada bir problem yokmuş gibi. Evet, İsrail biraz sert ama okey gibi bakılıyordu. Öyle okey bir durum söz konusu değil.
Sanırım bu bölümde de birazcık bu süreci hazırlayan tarihsel olayları konuşacağız ve hatta İsrail Devleti'nin kuruluşuna giden süreci de öğrenmiş olacağız değil mi Pelin?
Evet. Aynı zamanda bu bölümde uluslararası hukuktan, BM'den bahsedeceğiz. Çünkü günümüzdeki bu çetrefili anlamak için uluslararası hukukun işlemesi gerektiğini söyleyeceğiz. Uluslararası hukuka göre de aslında orası bir Filistin ulusu, devleti olması gerekirken de facto olan şeylerin hiç de öyle olmadığı ve aslında kağıtta durduğu gibi durmadığını da görmüş olacağız. Dolayısıyla aslında bu güne gelen bu süreçte 19. yüzyılın başlarından 1948'e kadar gelinen süreçte ne tür kararlar alındı, devletler neler yaptı, İngiltere işte Mandası döneminde neler yaptı, ondan sonra Holocaust'tan sonra neler oldu ve o ulusal suçluluk duygusuyla birlikte nur topu gibi bir İsrail ulusu doğdu ama buna mukabil birilerinin rüyaları diğerlerinin kabusuna nasıl dönüştü onu görmüş olacağız.
Peki, Yahudiler yüzyıllarca bu toprakları bir geliyorlar, bir kovuluyorlar, bir geliyorlar, bir kovuluyorlar. Ama en son bir devlet halinde buraya tekrar dönüyorlar ve günümüzde geldikleri yer malum. Bu devlet yapılanması nasıl başlıyor Pelin?
Ya şimdi şöyle, bu tam devlet kelimesi kullanmak istemiyorum ama bir nevi Yahudi Rönesansı gibi adlandırılacak bir kelime var. Haskala kelimesinden bahsetmek gerekiyor. Şimdi Fazıl şöyle bir şey var, bu Haskala hareketi Yahudi toplumunda bir nevi aydınlanma, ulusal bilincin oluşması, yüzyıllar boyunca sorulan soruların aslında daha sistematik bir şekilde işlenmesi ve o seküler bakışla da bir aidiyet, bir kimlik oluşturma dönemi diyebiliriz. Dolayısıyla 1700'lerin sonundan 1881'e kadar gelen dönemde, yani 90 yıllık bu dönemde bir Yahudi aydınlanmasından bahsediyoruz. Ve bu Haskala döneminde günümüzdeki o Yahudi bilinci dediğimiz şeyin tamamen daha böyle bilimsel, daha sistematik bir şekilde yaratıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla aslında tam böyle hani aydınlanma sonrası bir modern hareket diyebiliriz bu Haskala hareketine. Doğu Avrupa'daki Yahudilerin başına çektiği eski Nazi Yahudilerinin aslında bir nevi toplantıları ve bu içtimalardan doğan metinlerden bahsediyoruz. Yani işte bir aydınlanma hareketi ve bu aydınlanma hareketinde oluşmuş olan biz kimiz, Yahudiler işte Yahudi sorununa cevap arıyorlar aslında kendi aralarında. Ve bunu böyle eskiden yaptıkları gibi daha dinsel bir çerçeveden değil, daha işte Batı felsefesinden beslenmiş, daha seküler bir şekilde yapıyorlar. Şimdi bunlar olurken tabii Avrupa'da da pek çok millet antisemitik yani Yahudi düşmanı söylemini daha sertleştirmiş vaziyette. Mesela bunlardan en iyi örneklerden bir tanesi Dreyfus davasıdır. Dreyfus davası hakikaten bir dönüm noktası Avrupa'daki Yahudiler için. Çünkü artık bu Yahudi düşmanlığının nasıl kullanılıp, nasıl onları böyle bir günah keçisi olarak kullandığının da bir göstergesidir. Olay şu, işte bu basiretsiz olarak düşünülen 3. Napolyon döneminde Dreyfus adlı Yahudi bir subay var orduda. Ve Fransızlar savaşta kaybedip de böyle rezil olunca birilerine parmak uzatıp bunun yüzünden oldu demek istiyorlar. İşin özü bu. Bir Yahudi subayı buluyorlar suçlamak için. En kolay kurban o çünkü. Bu Dreyfus'un bir ajan olduğunu söylüyorlar ve ajan olarak da aslında Fransız belgelerini Almanlara sattı ve işte böylelikle biz savaşı kaybettik. Böyle bir şey yok. Zaten Dreyfus'un da hiç ajanlık yapmadığı da ortaya çıkıyor ama önemli değil. Bu Yahudi aleyhtarı söylemi böyle kabartıyor. Ve Yahudilere karşı antisemitik hareketler, işte yine pogromlu şeyler başlıyor. Buna mukabil işte Zola gibi düzgün, dürüst, hakkaniyeti teslim etmek isteyen, Yahudi tarafında olan ama Yahudi olmayan. Çünkü Yahudiler biz haksızlığa uğruyoruz dese de fark etmiyor. Yani yayın organları vesaire falan filan o dönemde çok da fazla bunu dillendirmeye cesaret etmiyor. Burada bizim tuhaf dizilerimizden ve garip komplo teorisi barındıran sözde tarihçilerin kitaplarından da çok iyi tanıdığımız Theodor Herzl figürüne dair bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Herzl hani modern Yahudi ulusunun kurucularından falan biri olarak kabul edilir. Hatta işte yok Abdülhamit'e gelmiş gizli anlaşma yapmışlar, Abdülhamit toprakları ona vermeyi söz vermiş falan gibi. Yani asla kanıtlanamayacak böyle söylemler var. Bunlar dizilere falan konu oluyor ama yani tarihsel açıdan bir yere dayandırmak istesen havada kalıyorsun. Ama sonuçta Theodor Herzl'in bu Dreyfus davasını yakinen izleyen bir gazeteci olduğunu biliyoruz. İşte Dreyfus ajanlıkla suçlandıktan sonra madalyaları sökülüyor. Bu Theodor Herzl de bunları zaten gözlemliyor, yazıyor. Bir süre sonra hakikaten bir Yahudi ulus arayışı, bizlere işte bir toprak gerekiyor, bizler burada barınamayacağız, biz burada asla yaşayamayacağız gibi bir sonuca varıp, yani kimisi işte Uganda, ne alakaysa Uganda, Uganda'ya mı gitmeliyiz? Kimisi işte Güney Amerika'da bir toprağa mı gitmeliyiz? Çin'e bile düşünenler var. Yani biz bu Avrupa'dan eli ayağı çekelim. Çünkü bir pogrom daha yolda. Bakınız Dreyfus olayından da bunu gördük zaten. Bu onun işte şeyi, fitilini yaktı. Dolayısıyla yakında yine bir katliam olacak ya da bir karışıklık olacak. Bizler bir ulus olarak ayrıyız. Yahudiler olarak bir coğrafyaya gitmemiz gerekiyor düşüncesi bu dönemde, yani 19. yüzyılın sonlarında dillendirilmeye başlıyor. Theodor Herzl hatta mitingler düzenliyor, toplantılar, içtimalar düzenliyor. Zaten gazetede de bunları yazıyor. Özellikle bu Jewish State adlı kitabı var Theodor Herzl'in, yani Yahudi ulusu. Orada da işte bu mevzuları işliyor ve Dünya birinci Ziyonist Kongresi'ni topluyor. Orada da zaten bu meşhur konular, yani Yahudi kimliği, nerede yaşamamız gerekiyor, bir birlik olalım. Çünkü yani düşünürsek 19. yüzyılın sonunda çoğu Yahudinin böyle biz bir memleketimiz olsun, Kenan topraklarına dönelim, işte binlerce yıl önce Hazreti İbrahim'in topraklarını alalım, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaş açalım falan gibi bir şey mevzubahis değil. O dönemin Yahudilerinde hatta bir ulus devlet arayışı bile yok çoğunda. Ama bu kongrede, Theodor Herzl'in başını çektiği kongrede, işte bu geleceklerine dair endişeyle birlikte ne yapmamız gerekiyor, nereye gitmemiz gerekiyor yu tartışıyorlar. Bu da bana göre zaten bu hani İsrail devletinin oluşumunun yani sonun başlangıcı diyebiliriz Filistinler için.
Böyle bir göç için ya da yeniden yerleşme için çok ciddi bir hem finansal kaynak gerekiyor hem bir organizasyon gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorlar?
Ya ilk başta öyle hadi gidelim bavulları toplayalım diye olmuyor bu. Yahudiler zaten kendi aralarında çok iyi dernekleşip yardımlaşan topluluklar. Ve yüzyıllar boyunca o iki bölümdür anlattığımız bu kapital biriktirme, işte belli sanayilerde, işte mesela diyelim tekstil sanayisi olsun, tütün sanayisi olsun vesaire, koğuşlandıkları ya da işte yaşadıkları pek çok ülkede ciddi kapital sermayeye sahip olan Yahudiler katkıda bulunuyorlar, çağrıda bulunuyorlar. İşte kongreden çıkan kararla bizler böyle bir toprak bulmamız lazım. Ne yapıyorlar? En akla yatan konu, o dönemde Osmanlı hakimiyeti altında olan Filistin topraklarının geri dönme. Ama gidip de böyle biz İsrail'i kuracağız gibi bir niyet yok. Sadece oradan arazi satın almak var. Ki o dönemde gerçekten çok fakir bir coğrafyadan bahsediyoruz. Okuma yazma oranının çok düşük olduğu, halkın gerçekten de çok zor şartlarda yaşadığı bir Osmanlı Filistin söz konusu. Ama tabii orada toprak ağları var. Ve bu toprak ağaları ve onların akrabaları Avrupa'dan gelen, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Yahudilere toprak satmaya başlıyor. O yüzden bugün mesela sen Yahudi avukatlığı yapıyorsun diyen insanlara şunu söylemek lazım. Filistinliler, yani o dönemin toprak ağaları bu gelen Yahudilere toprakları sattı mı? Sattı. Aynı bugün mesela bizim işte bu çevre protestoları yaşadığımız Bodrum'da diyelim. O yerel halk, Bodrumlu işte ormanın eteğinde yaşayan halk satıyor mu? Kazıp da diyelim altın çıkaracak Kanadalı firmasına. Sattı. Ama sonra nehirlerinin zehirleneceğini görünce, her şeylerini kaybedeceklerini anlayınca çevrecilere, protestoculara katılıp da biz topraklarımızı satmayız, ağaçlarımızı kestirmeyiz de geliyor. Ama o dönemin Filistin'de yaşayan toprak ağalarına sormak lazım. Sen böyle koca koca zeytinlikleri, arazileri gelen Yahudilere, 3-5 Yahudi'ye satıyorsun. Bunu bir tehdit olarak görmüyorsun. Gittikçe daha fazla arazi alıyorlar. Sonunda da devlet kuruyorlar mı? Kuruyorlar.
Kaybeden yine tabii oradaki fakir halk oluyor şu an olduğu gibi. Zaten o zaman da kanın emiyor bu ağalar onların.
Ya gelen Yahudiler de yüzyıllar boyunca Avrupa'da hep tehdit altında, hep korkuyla yaşayan, hep periyodik olarak yok edilen, katledilen, işkenceye uğrayan halklar olduğu için onlar her zaman bir böyle kendi devletleri altında, kendi dinlerini rahatça yaşayabildikleri, özgür olabildikleri bir coğrafya hayal ediyorlar. Ama en başta söylediğim gibi ümit ediyorum ki bu konuşmaları dinledikten sonra şeyi de dinlerler. Gabor Mate'nin videolarını da dinlerler. Onun da çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi birilerinin o rüyası, kendisi de teenagerken Ziyonistmiş ama sonra Gabor Mate o Gazze bölgesine ve bu işgal altındaki İsrail'in işgal ettiği topraklara gidince ve günlerce ağlayınca kendisi de bir o Yahudi hayalinin aslında bir kabusa dönüştüğünü görüyor. Gerçekten de öyle oluyor. Şimdi ilk gelen Yahudiler kibbutz gibi böyle daha komünel küçük köyler kuruyorlar ve o kibbutzlarda işte tarım yapıyorlar, Avrupa'dan edindikleri bilimsel bilgileri uyguluyorlar. Çok daha eğitimli, yani oradaki Filistin halkıyla kıyaslayınca çok daha eğitimli. Sonuçta hani Avrupa kültürüyle ve sekülerizmle hemhal olmuş bir topluluktan bahsediyoruz.
Dolayısıyla gazete açıyorlar.
Hani gazete açıyorlar. O gazetede zaten hani propaganda araçları olarak şey yapıyor ama bu dönemde bahsettiğimiz zaman 1918'den önceki dönemden bahsediyoruz. Çok az bir nüfuslar. Yani %1, %2 deniliyor. Dolayısıyla onlar azıcık bir azınlık olarak orada böyle münferit bir şekilde belli toprakları satın almış. O toprakta işte yüzyıllar boyunca hayal ettikleri gibi kutsal topraklarını dönmüş bir halk olarak çok da siyasi olmadan bir hayat sürüyorlar. Ama bu arada sadece tarım değil, aynı zamanda Avrupa'da yüzyıllar boyunca pek çok savaşta da yer almış ve gözlenmemiş ve hatta katledilmiş bir halk olarak savaş sanatlarını da çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu İsrail...
Onu soracaktım. Kibbutzların güvenliğini kim sağlıyor bu sırada diye?
İngilizler. Bu arada şöyle bir şey var. Kibbutzların... Şimdi 1918'e gelelim o zaman. Çünkü İngiltere özellikle bu Gertrude Bell, işte Arabistan Lawrence dediğimiz bir taraftan ajan, bir taraftan hani bölgedeki haritaları ve Orta Doğu'nun geleceğini tayin edecek insanlar masa başında oturup da Sünni haritalar çiziyorlar. Ve bu haritalarda Gertrude Bell yani notlarında, mektuplarında saçını başını yoluyormuş. Yapmayın bunu. Çünkü o özellikle o Arap ağalarıyla falan konuşuyor. Kadın pek çok Semitik dili çok iyi konuştuğu için. Arabistanlı Lawrence de öyle ama Arabistanlı Lawrence Arapları örgütleyip işte Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarını bir şekilde sağlıyor demeyeyim ama ön ayak oluyor, yardımcı oluyor. İngilizler dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde bu netameli toprakları kucaklarında buluyorlar. Ve düşün 1918'den 48'e kadar aslında İngiliz mandası bu bölge. O dönemde yani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen akabinde İngiliz mandası olunca bu Filistin bölgesi yine popülasyona bakacak olursak Arap Müslümanlar çoğunlukta, yavaş yavaş Yahudiler gelmeye başlıyor Avrupa'dan. Ama yine sayıları çok böyle muazzam değil. Yani %10'lar, %15'ler yine çok bir azınlık.
Britanya bunu kontrol altında tutmaya çalışıyor mu?
Ya Britanya bir taraftan tutmaya çalışıyor ama yani ikili oynuyor her zaman yaptığı gibi. Çünkü bir taraftan Araplara pek çok sözler veriyor. Diyor ki mesela işte siz burada bir Filistin devleti olacaksınız mesela diyor. Belli kentler hakikaten Yahudi nüfusu sadece böyle tarlalardaki neredeyse komünist mantaliteyle işleyen kibbutzların ötesinde kentlere koğuşlanmaya başlıyor. Mesela işte Yafa kenti, liman kenti Tel Aviv'e dönüşüp böyle gittikçe Yahudi nüfusu büyüyor. Keza Kudüs ki bütün o kutsal dinlerin, Hristiyanların, Müslümanların da çok önemsediği, işte Mescid-i Aksa'nın olduğu vesaire bu önemli sembolik kentte bir süre sonra Yahudi nüfusunun da oraya akışını görmüş oluyoruz. Ve günde geçtikçe popülasyon artıyor. Arttıkça tabii ki Filistinlilerin rahatsızlık katsayısı da artıyor. Çünkü bir tehdit olarak algılamaya başlıyorlar.
Kibutslar kurulup büyüyüp yayılırken çatışmalar olmuyor mu ve güvenliği nasıl sağlıyorlar? Yani İsrail, daha sonra İsrail ordusuna dönüşebilecek güvenlik güçleri nasıl kuruluyor?
Ya şöyle, bu kibutslar gerçek anlamda hani her türlü askeri bilgiyi de ve hem donanım hem savaş taktikleri vesaire bunlarla da beziyor kendi mensuplarını. Özellikle bu İngiliz mandası dönemindeyken gece birlikleri denilen ya da Yahudi yerleşim birlikleri denilen gruplar oluşuyor. Bunlar böyle paramiliter güçler. Bir taraftan kendilerini korumak için bunu yapıyorlar. Ama çok geçmeden hani İsrail'in kuruluşuna doğru giden yolda aslında İsrail'in militarist geçmişinin kökeni bu gece birliklerinde. Bahsettiğimiz gece birlikleri ve benzeri topluluklar İngilizlerin kolonileştirdiği ya da mando olarak başında durduğu pek çok yerde yaptığı gibi bir nevi hani kendi polis teşkilatı, yani İsraillilerle birlikte İngilizler kurup bölgede emniyeti, işte bu tür saldırıları diyelim, dükkan yağmalaması, Filistin protestoları, işte Araplar ve Müslüman Araplar ve Yahudiler arasındaki patlak veren işte sokak kavgalarını falan engellemek için kurulmuş İngilizlerin başını çektiği bir organizasyon. Ama bir de Haganah gibi bir şey var. Onlar da daha çok İsraillerin kendi kurdukları bir militer topluluk. Dolayısıyla İsrail devletinin özünde, yani 1947-48'e gelene kadar ki süreçte hakikaten gittikçe daha militer bir yapıya sahip. Ve hatta hani İsrail kurulduğunda biliyoruz ki kadın erkek fark etmiyor, herkes askere gitmek zorunlu ya. Yani hepsinin kökeninde bu hani militarist, eli silah tutan gruplar var. İlk başta emniyet diye kuruluyor. Gittikçe daha agresifleşiyor bunlar.
Peki bu yerleşimler olurken Filistinliler nasıl karşılıyor bu yeni komşularını?
Ya şimdi şöyle, ilk başta dediğim gibi İsrail oğullarının, yani Musevilerin nüfusu çok büyük değil. İki grup da birbirini çok fazla ciddiye almıyor. Yani evet arada kavga ediyorlar, evet arada işte dükkanların camları kırılıyor, sokak arbedeleri yaşanıyor vesaire, ama Yahudiler Filistinliler için genel olarak büyük bir tehdit teşkil etmiyor. Bu bahsettiğim hani Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda. Çünkü nüfus çok yok. Buna mukabil Filistinliler zaten hani 7 tane temel aile var. İşte büyük toprak ağları ve onlara da zaten İngilizler her zaman yaptıkları gibi büyük vaatlerde bulunmuşlar. İşte siz, işte Filistin devleti kurulacak, şimdilik hani manda olarak idare edin ama işte istedikleriniz her şey size verilecek. Dolayısıyla onlar da hani Osmanlı'ya karşı ayaklanmış, kendi bağımsızlıklarını ilan etmişler. Yüzlerce yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun boyunduruğundan çıkıp böyle bir bağımsız ülke olacakken İngilizleri sırtlarında buluyorlar. İngilizler de bunlara güvence veriyor ama tarihin gösterdiği üzere o güvencilerin hiçbirisi gerçekleşmiyor. Bu süre zarfında pek çok gazetede, işte özellikle Yahudilerin kurduğu, daha sonra işte mesela Jerusalem Post gibi gazetelerde İsrail ve Filistin meselesine dair şöyle şeyler yazılıyor. İşte bunlar, bizim Filistinlerle bir derdimiz yok. Siz işte yani Müslüman Arapsınız. Bölgede de Müslüman Arap pek çok ülke söz konusu. İşte Ürdün var. Bunlar hepsi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyor biliyorsun. Yani Ürdün diye bir ülke zaten yoktu da hani İngilizler onu kuruyorlar. İşte Lübnan olsun, Suriye olsun, Irak olsun. Bir sürü hani Arap kardeşleriniz var. Buyurunuz, oraya gidiniz. Bize de şu toprağı bırakınız. Zaten satın almışız çoğu toprağı. Hani kavga etmek zorunda değiliz. Sizler Arap kardeşlerinizi mutlu mesut yaşayabilirsiniz gibi bir mantalite söz.
Ki o zaman da zaten Filistin'de 7 tane büyük aile var. Hatta satanlar da onlar değil mi?
Ya evet.
Ya öyle çok hani yönetmesi zor bir topluluktan da, kitleden de bahsetmiyoruz.
Ya zaten o Filistin halkı, demin de söylediğim gibi hakikaten çok bahtsız bir halk. Çünkü kendi işte ağları, toprak ağları bunları sömürdüğü gibi aynı zamanda eğitimsiz bırakmış. Aynı zamanda hakikaten açsız da bırakmış. Onlar zaten hani böyle bir şey satacak. Filistin davasını savunacak bir durumda değiller. Bu olaylar olurken işte İngilizler sütlü çaylarını yudumlayıp da beyaz masa örtülü masalarda oturup da bu ülkeyi nasıl parçalasak, işte şurasını şunlara versek, burasını bunlara versek diye kendi aralarında fikir teatisinde bulunurken Yahudiler gittikçe güçleniyor ve hakikaten onların hem entelektüel hem askeri hem de propaganda aracı olarak, medya olarak pek çok avantajları var.
Ya bu arada şu da çok dramatik. Hem önce kendileri Osmanlı'yı satıyorlar İngilizler için. Sonra İngilizler de onları satıyorlar. Evet. Çok bağımsızlık.
Her zamanki hikaye. Maalesef. Zaten hani bu büyük imparatorluklar sana bir vaat edip söz veriyorsa, oh biz işte çok güzel pırlanta bulduk, zengin olacaksınız. Blood Diamond oluyor o zaman. Evet. Niye? Çünkü hani sen çalışıyorsun, çıkartıyorsun ama 3-5 tane Lord zengin oluyor ya da 3-5 tane toprak ağası zengin oluyor. Sen sömürülmenle ve onun o kanıyla kalıyorsun.
1920'lere kadar bir şekilde bu toplumsal tansiyon yönetilebiliyor. Ama sonra olaylar karışmaya başlıyor sanırım, değil mi?
Evet, çünkü Yahudiler güçlendikçe İngiltere'nin olayları idare etmeye çalışmasıyla birlikte oradaki belli Filistinliler haksızlığa uğradıklarını, sırttan vurulduklarını, vaat edilen hiçbir meyvenin onlara verilmediğini gördükçe ses çıkarmaya, ayaklanmaya başlıyorlar. Orada belli figürler ortaya çıkıyor. Bu Filistin davasını savunan, yapılan haksızlıklara karşı direnen. Mesela bunlardan bir tanesi dönemin işte Fransız kolonisi olan Suriye, Lübnan'dan çıkıyor. Suriye bölgesinden Şeyh İzzettin el-Hassam denilen bir zat Filistin meselesini dillendiriyor ve oradaki Yahudilere karşı aslında bir figür olarak karşımıza çıkıyor.
Bugün Hamas'ın Siyahlı Kanadı'nın adı da oradan geliyor çünkü onların
evet,
da...
Evet, el-Hassam. Şeyh'in bir kurduğu örgüt var, Kara El diye. Bunlar Yahudilere karşı ciddi böyle saldırılar planlamaya ve organize etmeye başlıyorlar. Acayip figürler çıkıyor. Mesela şimdi el-Hüseyni diye bir figür var. Bu da işte Kudüs müftüsü. O kadar Yahudi düşmanılar ki bunlar. Mesela Hitler'i destekliyor o zaman, yani Yahudileri öldürecek diye. Dolayısıyla hani böyle toprakları satılırken, bu ağalar işte kafalarını çevirirken, İngilizler mandacılık oynarken halk böyle oturup da buyurunuz geliniz gibi davranmıyor. Bu örgütler, bu işte müftüler, bu şeyhler halkın öfkesini de bir bombaya dönüştürüp çeşitli saldırılar, çeşitli işte yeraltı örgütleriyle birlikte günümüz Hamas'ının aslında öncüleri olarak halkın öfkesini bir enerjiye dönüştürmüş oluyorlar. Çünkü burada kendilerinin haksızlığa uğradıklarını, Batı'nın Yahudileri kayırdığını ve toprakların ellerinden gittiğini görüyorlar ve gözlemliyorlar. Şimdi bu demin bahsettiğim Şeyh İzzettin el-Hassam 1935 yılında öldürülüyor. Öldürülünce büyük ayaklanmalar oluyor. İngilizler için de bu dönem mandadaki Filistinliler çok daha büyük bir sorun teşkil ediyor. Çünkü popülasyon olarak çok daha fazlalar. Sonuçta ciddi böyle ayaklanmalar, sokakta unrest, aynı o Roma dönemindeki ayaklanmaları andıran böyle bir karışıklık oluyor. İngilizler yani nereden bulaştık buna dercesine aslında hani 10 yıl sonra bölgeyi terk edecekler. Ama sonuçta durumu idare etmeye çalışıyorlar. İşte Yahudilere gece muhafızları gibi grupları kurdurdular ya, bir şekilde dengelemeye çalışıyorlar bu ayaklanmaları ve bu saldırıları. Sonuçta 1936'da büyük bir ayaklanma oluyor ve kanlı bir şekilde bastırılıyor. Sonra da Yahudi yerleşkelerine ciddi saldırılar, yani bu bastırılıyor. Bu tür kanlı bastırmaların sonucu daha çok isyan ve daha çok kan oluyor. Dolayısıyla mesela bahsettiğimiz Hagana gibi gruplar ve işte Yahudi silahlı gruplar Arap yerleşkelerine gidip bu sefer Araplara vurmaya ve saldırmaya başlıyorlar. Dolayısıyla hani günümüzdeki bu birbirini bombalama, birbirine saldırma hikayesinin aslında tarihi başlangıcı bu 1936'dan sonraki dönem. Yani İsrail Devleti daha kurulmadan BM oyla onları bu toprakları bahşetmeden önce satın aldıkları topraklardaki ayaklanmalardaki ciddi kanlı isyanlardan bahsediyoruz. Şöyle toparlayayım bu dönemi, yani İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadarki dönemi. 1920-1936 yılları arasında Yahudi nüfusu yavaş yavaş bölgede artıyor ve buna mukabil Arap halklarının direnişi, saldırıları, yağmaları söz konusu. İki grupta, Filistin tarafı da, Yahudi tarafı da kendi paramiliter güçlerini, kendi işte sokak savaşçılarını, kendi militanlarını yetiştiriyor. Ve birbirlerine karşı bunlar halkın da sonuçta o sokakta kurban edileceği şekilde çeşitli böyle ayaklanmalar, isyanlar mevzubahis. İngiltere hakikaten illallah diyor bu dönemde. Çünkü bu ayaklanmalar ve birbirini doğramalar bitmiyor. Sonra tabii İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Ondan sonra zaten tamamen bambaşka bir durum söz konusu.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'na kadar Filistin topraklarında ne kadar Yahudi söz konusu?
1931'deki bir nüfus sayımına göre Yahudi nüfusu Filistin topraklarında %10'u geçmiyor. Buna mukabil 1 milyon Filistinli var. İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda konferanslar düzenleniyor. Bu meseleyi çözmek için mesela Londra'da önemli bir konferans düzenlenmiş. İkili devlet, yani bir Müslüman Arap devleti bir de Yahudi devleti kurulsun mu diye. Yani bunun aslında çözümlemesini sağlamaya çalışmışlar ama o dönemde Araplar reddetmiş. Yani burası bizim topraklarımız. Senin sorduğun gibi nüfusa baktığımızda 1931'de Yahudi nüfusu %10'u bile gelmiyor. Hristiyan nüfusu var ama çoğunlukta Arap Müslümanlar var. Çözümsüzlük.
Peki o zaman artık İsrail Devleti yapılanması yeterince olgunlaştı ve artık resmi olarak İsrail Devleti kuruluyor. Nasıl oldu bu?
Ya şimdi aslında burada çok büyük bir çelişki, sırttan vurma ve haksızlık tarihi var. Şöyle ki, yok olmuş ya da lav olmuş imparatorluklardan kalan toprakların birilerine verilmesi söz konusudur, değil mi? Burada mesela Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmış olan müttefikler, yani İngilizler, Fransızlar Orta Doğu'yu paylaştılar. Hani arada İtalyanlar falan da var ama onları çok saymıyoruz. Orta Doğu için konuşacak olursak örnek Suriye. Şimdi Suriye, ki içinde Hatay'da olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Fransızların da, değil mi? Yani Fransızların bir nevi mandasıydı, bir nevi işte kolonisiydi. Normalde uluslararası anlaşmalarda bir bölge bir mandaysa o mandalık dönemi ya da o emperyal el koyuş bittiği anda normalde Suriyelilerden manda kurdularsa İngilizler Suriyeli teslim etmek durumdalar. O manda geçici bir statü olarak düşün. İşte İngilizler medeniyet onlara getiriyor ya da işte Fransızlar ve böylelikle işte sonra bir noktada o aldıkları topluma, yani burada Filistin'se mevzu bahis olan coğrafya, Filistin'e teslim edilmesi lazım. Sonuçta normalde de facto Filistin hükümeti kurulması gerekiyorken 1947'de işte Holocaust'un o korkunç ikliminde o büyük suçluluk duygularıyla Birleşmiş Millet'e kadar taşıyorlar bunu. Ki Birleşmiş Milletler o zaman, yani bugünkü bir 100 küsur ülke yok. 57 tane ülke söz konusu. O 57 tane ülkenin İsrail ve Filistin'in geleceğe dair oturup da oylama yapması söz konusu. Ki bu zaten olmaması gereken bir şey bile. Yani orada zaten Filistin hükümeti kurulması gerekiyor. Normalde diğer ülkelerde hep öyle oluyor. Ama burada hayır, masaya yatırıyorlar bu Filistin meselesine. Ülkeler, ki dünyada en alakası olan ülkeler var orada. Yani böyle Filistin'i belki coğrafyada gösteremeyecek topluluklar bile var. 57 ülkenin 33'ü İsrail kurulsun diye oy veriyor ve böylelikle İsrail Devleti doğmuş oluyor BM'nin kararıyla. BM'den önce de kapalı kapılar ardında İngilizlerin vaatleri söz konusu. Mesela bu meşhur beyaz kağıt denilen bir şey var. O beyaz kağıt 1939'da İngiltere'de, Britanya'da diyor ki biz işte İsrail Devleti'nin kuruluşuna karşıyız. Biz böyle bir şeyin yanında durmayız. Yani kendi mandalarının İsrail'lere verilmesine karşı olduklarını söylüyorlar. Ama gel gör ki 10 yıl geçmeden işte sadece 13 tane ülkenin reddiyle bunun çok büyük bir problem olacağını, söyleyen ülkeler var. İşte mesela Britanya'nın en önemli ve en böyle belki de gelir kaynağı olan Hint, onlar da zaten 47'de bağımsız bir ülke oluyorlar, Hindistan ve Pakistan. Hindistan'ın, İngiltere'nin falan red oyuna rağmen 33 ülkenin oyuyla İsrail kuruluyor. İsrail kurulduktan sonra zaten günümüze kadar gelen süreçte onlarca savaş, binlerce insanın katli, İsrail'in Mısır'dan ve Suriye gibi topraklardan aldığı yerleşim merkezleriyle devasa işte hapishaneler, açık hava hapishaneleri kurması, onlara uyguladıkları ambargoyla insanların hem eğitimden hem sudan hem adil bir yaşamdan mahrum edilmesi. Şu anda mesela Gazze'de işsizlik oranı %50'ymiş. İnsanlar ilaç alamıyorlar. Çocuklar gün be gün ölüyor, öldürülüyor, üzerine bomba yağıyor. Ama bu çok beğendiğim Gabor Mate'nin de çok güzel bir şekilde söylediği gibi, mesela genç bir çocuk Myanmar'da ya da Hong Kong'da polise taş atınca Batı basın tarafından kahraman ilan ediliyor. Çünkü faşist bir sisteme, sağcı bir sisteme, kolonyalist bir sisteme baş kaldıran özgür savaşçısı oluyor. Ama Gazze'de aynı çocuk, 13 yaşında, 14 yaşında çocuk taş attığında terörist olarak kabul ediliyor, hapse atılıyor. Bazen senelerce annesini babasını görmüyor. Bahsettiğimiz şöyle çocuklar. O yüzden müthiş bir ikiyüzlük söz konusu. Ve müthiş bir, yani bir hümanist olarak olaya bakınca kör düğüm söz konusu. Çünkü ben tabii ki Hamas'ın bomba atmasını savunmuyorum. Herhangi bir hani şiddete asla savunmam. Ama bu Gabor Mate'nin de çok güzel söylediği gibi, yani Hamas'ın yaptığı her şeyi bir tarafa topla, bir de İsrail Devleti'nin yaptığı her şeyi topla. İsrail Devleti'nin yaptığı insanların, insanlardan insanlıklarını çalmak, onları aşağılamak, hatta mowing the lawn diyorlarmış biliyor musun? Yani çimleri kesme. O bombalı saldırılara, Gazze'ye oraya buraya bomba füze attıklarında resmen çimleri kesmek olarak adlandırıyor İsrail hükümeti günümüzde. O yüzden çok, hakikaten çok can yakıcı bir konu bu. Ben şu anda 10 yıllardır Gazze gibi yerlerde insanların yaşadığı büyük büyük trajediyi anlatmadan edemeyeceğim. Bu durumda hani takım tutmaksa evet, tabii ki Filistin halkının yanındayız demek durumundayım. Ama sadece kötü sağcı İsrail demekle geçmiyor. O sağcı militarist, İsraillere bir Gregor Samsa gibi bakan, bir böcek gibi bakan, lara silah satan, onları kayıran, onlara savaş gemileri gönderen, Batı'ya da kafamızı çevirip siz ne yapıyorsunuz demek lazım. Çünkü Manda döneminden bu yana İngiliz İmparatorluğu, ondan sonra arkasından gelen Amerika bu konuda hakikaten eli kanlı. Ve bizler de işte belki sokaklarımızda halkımız Filistin bayraklarıyla konuşuyor, ediyor. Ama hani bir taraftan da İsrail'le belki de en büyük müttefiklikleri yapıyoruz. Ya da işte günümüzde işte Türk kardeşlerimiz diye baktığımız Azerbaycan, Mossad'da büyük bir üs kurmaya izin veriyor. Dolayısıyla burada her ülkede aslında bir ikiyüzlük söz konusu.
Peki Pelin, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Biz tabii ki İsrail'in kuruluşuna kadar geldik. Ama 1947-48'den itibaren onlarca savaş var. Yani o 6 gün savaşı var, çeşitli isyanlar var, çok önemli anlaşmalar var. Camp David'de hayal edilen ama olmayan meseleler var. Amerika'nın başını çektiği, günümüzde Biden'ın bile aslında işte Bush'un, Clinton'ın teşebbüslerini tekrarlama gibi niyetleri var. Bunlar hani son 60 yılın, 70 yılın savaş hikayesi. Biz bunları yapmadık çünkü aslında gündelik siyasete girmiş oluruz onu yaparsak. Son iki programda özellikle bu kanlı meselenin geçmişine antik çağdan bu yana nasıl böyle bir ulus devlet ayrışı olduğunu ve İsrail Filistin meselesindeki temel taşları anlatmaya çalıştım. Ama eğer sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz daha detaylı bir savaş tarihi istiyorlarsa, o savaş tarihi bayağı kanlı bir tarih olacak ve 21. yüzyıl tarihi olacak. Çünkü İsraillerin Avrupa'da yaşadıkları büyük zulmün başka bir ülkede tekrarladıklarının hikayesini anlatmak durumunda kalacağım.
Bu konuda peki kitap önerilerin olur mu Pelin?
Evet, mesela sevgili Çağlar'ın da ısrarla çok altını çizdiği Ian Black'in bir kitabı var. Enemies and Neighbors diye. Ben üniversitede İsrail, Filistin tarihine dair çok acayip kitaplar okumuştum. Mesela Poppy diye bir İsrail'den çıkmış olan, İngiltere'de yaşayan bir tarihçi var. Çok önemli bir tarihçi. Ve hakikaten Filistin meselesine çok empatiyle yaklaşan, Yahudi olmasına rağmen Filistinlere hak veren bir tarihçi. Bu anlamda çok önemli Yahudi tarihçiler var. Ve hakikaten tarafsız oldukları gibi kendi devletlerinin yaptığı zulmü de farkındalar. Ve bence o çok kıymetli. Yani Auschwitz'te ailesini kaybetmiş olan bir Yahudinin çıkıp da Filistin halkının savunuculuğunu yapmak bana göre gerçekten çok önemli. Aynı şekilde mesela Norman Finkelstein diye bir profesör var. O da gerçekten çok önemli kitaplar ve makaleler kaleme alıyor.
Peki, çok teşekkürler Pelin.
Ben teşekkür ederim.